Ayrım 9.
Günümüzdeki Ermeni soykırımı iddialarının ardında Ermeni diasporası vardır. Yunanca dağılma demek olan diaspora teriminin iki anlamı var. Birinci olarak tarihin eski dönemlerinde Babil sürgünüyle ülkelerinden kovulmuş olan Musevilerin dünyaya yayılma olayını belirtiyor. İkinci olarak da yabancı ülkelerde yaşayan Musevilerin oluşturduğu cemaatlerin toplamı anlamına geliyor. Musevi diasporası dinsel geleneksel olarak Musevilerin tek tanrılı dinlerini tüm insanlığa yaymak için Allah tarafından bütün dünyaya dağıtıldığına ve bir gün kendilerine Allah tarafından vaat edilmiş topraklar olan İsrail'e döneceklerine inanır. Bu inanç sonunda 2. Dünya Savaşı'ndaki soykırımın bedeli olarak İsrail Devleti kurulabilmiştir. Diaspora sözcüğünün temelinde topraksızlık anlayışı yatar. İşte Ermeniler Ermenistan dışında yaşayan ve çoğunluğu Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarından göç etmiş soydaşlarını diaspora diye tanımlarlar. Katliam Arapça kökenli öldürmek anlamına gelen katıl ile yine Arapça umumdan gelen ve genel demek olan am sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan tarihsel olarak zapt olunan bir yerin tüm halkını kılıçtan geçirerek öldürme anlamını taşıyan bir kelimedir. Mukatele, Arapça kökenli katil sözcüğünden türetilmiş, karşılıklı öldürme anlamına gelen bir kelimedir. Şimdi tarih felsefesi açısından bu sözcükleri kullanarak bir çözümleme yapalım. İlk ve orta çağlarda tüm imparatorluklar yani devletler din esasına göre örgütlenmiş olduklarından, bunlar arasındaki bütün savaşlar ve kendi tebaaları olan farklı dinden ve mezhepten insanlara uyguladıkları yok etme yöntemleri, çağdaş bir kavram olan soykırım tanımına ancak çok büyük bir zorlama ile sokulabilir. Ama böyle bir teşhis, tarih felsefesi açısından tarihi saptıran bir teşhis olacaktır. Bu nedenle de tarihin doğru bir yorumu olarak kabul edilemez. Çünkü o zaman Haçlı Seferleri, 2. Ferdinando'nun İspanya'daki Museviler ve Müslümanlar politikası sonucu, onları öldürmesi ve göçe zorlaması, önce Portekizlerin ve İspanyolların sonra da Amerikalıların, Güney ve Kuzey Amerika kıtalarının yerlilerini, İnkalar, Aztekler, Kızılderililer yok etme çabaları, Fransa'daki San Bartolomé katliamı da çağdaş bir kavram olduğu için o dönemler açısından geçerli olmayan soykırım diye tanımlanabilir. Ama bu tanımlama da yanlış olacaktır. Çünkü o dönemdeki tüm devletler arası ilişkiler ve savaşlar ülkelerin farklı din ve mezheplerdeki tebaalarına uyguladıkları baskılar ya din ya da milliyet esasına göre yapıldığından bu tanıma girmeyen hiçbir savaş ve toprak işgali hemen hemen yoktur. Aynı mantık yani tarihin aynı yorumu Osmanlı İmparatorluğu'nun katıldığı ve yenilerek yok olduğu 1. Dünya Savaşı sırasında imparatorluğun savaştığı devletler arasında bulunan Ruslara yardım etmek için ayaklanan ve Rus orduları ile birlikte çevrelerindeki Türkleri ve Kürtleri katleden Ermenilere karşı imparatorluğun uyguladığı tedbirler içinde geçerlidir. Ermenilerin Rusların desteğiyle Türklere ve Kürtlere uyguladıkları katliam bu çerçevede Kürtlerin ve Türklerin Ermenilere karşılık vermeleri ve imparatorluğun da bu durumda Ermenilere karşı aldığı önlemler bir soykırım değil, 1. Dünya Savaşı sırasında yaşanan trajik bir mukatele olayıdır. Bu mukateleyi bir soykırım gibi anlamak ve dünya kamuoyuna böyle sunmak, tarihin yanlış yorumlanması ve bu nedenle de saptırılması anlamını taşır. Ermenilerin hem soykırım iddialarının temelinde hem Ermenistan dışındaki Ermenileri Musevi diasporasına koşut bir biçimde Ermeni diasporası diye nitelemelerinin ve bu diasporayı Türk düşmanlığıyla ayakta tutmaya çalışmalarının altında Musevilerin İsrail devleti modeline yol açan oluşumların taklidi ve bu devlete giden aynı yolun aynı amaçla izlenmesi uygulaması yatmaktadır. Türk düşmanlığı bu çerçevede sadece siyasal amaçlı değil, kimliğini yitirmekte olan Ermeni diasporasını canlı tutmak için kültürel bir araç olarak da kullanılmaktadır. Bilindiği gibi bir grubu bir arada tutmanın en iyi yolu onları ortak bir düşmana karşı birleştirmektedir. Ermeni diasporasının mali, ekonomik ve siyasal gücüne muhtaç olan Ermenistan, bu soydaşlarının bulundukları ülkelerde asimile olmalarını engellemek için de soykırım iddialarını sürekli olarak gündemde tutmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pek çok eyalette ve daha önce listesini verdiğim ülkelerde kabul edilen Ermeni soykırımı yasalarının temelinde işte bu öge de önemli bir rol oynamıştır. Bu durumda Türkiye'nin yapacağı iki ayrı şey vardır. Birinci olarak bugüne kadar Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh anlayışı çerçevesinde üzerinde pek durulmayan Ermeni sorunu bütün boyutlarıyla ele alınmalı, hem ulusal eğitim programlarında hem de uluslararası platformlarda tarih bütün çıplaklığıyla öğretilmeli ve tartışmaya açılmalıdır. İkinci olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki muhatapları iyi belirlenmeli ve onlarla derhal Ermeni sorununu çözecek adımlar atmak için yakın ilişkilere girilmelidir. Muhataplarımız hiç kuşkusuz önce Ermenistan Cumhuriyeti, sonra İstanbul Patriği başta olmak kaydıyla Ermeni Kilisesi ve şimdiye kadar pek kimsenin gündeme getirmediği Gülbenkian Vakfı birinci sırada olmak kaydıyla Ermeni vakıfları ve sivil toplum örgütleridir. Türkiye tarihsel gerçekleri tüm çıplaklığıyla irdelemeye başlar ve bunu hem içte hem de dışta yaparsa sadece haklılığı ortaya çıkacak ve hiç kuşkusuz uluslararası platformlarda güçlenecektir. Tabii bu arada yukarıda belirttiğim üç muhatap ile yakın ilişkiler geliştirilerek tarihin siyasal amaçla saptırılmasının önlenmesi de şarttır. İnanıyorum ki Ermeniler tarihin karanlık labirentlerinde dolaşarak günümüz Türkiye'sinin aleyhine gerçekleşmesi olanaksız olan ham hayaller peşinde koşmak yerine daha gerçekçi politikalar izlemenin kendileri açısından çok daha yararlı olduğunu mutlaka göreceklerdir. Abdülhamit Ulu Hakan mıydı, Kızıl Sultan mı? Sevgili okurlarım, çok partili demokrasiye geçtiğimizden beri tarih alanındaki tartışma gündemimizi işgal eden başlıca konulardan biri de kısaca Abdülhamit dediğimiz ikinci Abdülhamit'in tarihimizde sahip olduğu roldür. Resmi tarih Abdülhamit'i despot bir hükümdar olarak tanımlar. Onun için kullanılan sıfat Arapça'da keyfi yönetim, baskıcı yönetim anlamına gelen istibdat sözcüğünden türetilmiş müstebittir. Yani ülkede keyfi ve baskıcı bir yönetim uygulayan bir diktatör. Bu niteliminin altında yatan temel yaklaşım Abdülhamit'in Mithat Paşa ve arkadaşları tarafından meşrutiyeti ilan etmesi koşuluyla 1876'da ilan edilen birinci meşrutiyet tahta geçirilmiş olması ama sonradan Mithat Paşa'yı sürgüne yollayıp anayasayı da rafa kaldırarak ülkeyi 30 yıl tek başına yönetmesi ve bu arada Namık Kemal gibi hürriyet ve anayasa yani meşrutiyet için çalışanları baskı altına almış, hapse atmış, sürgüne yollamış olmasıdır. Tabii düşünsel ve siyasal köklerini yeni Osmanlılardan veya genç Osmanlılar ve genç Türklerden alan Cumhuriyet kadroları, 19. yüzyıl boyunca süren özgürlük ve anayasal haklar mücadelesine karşı çıkan Abdülhamit'i sadece bu yönüyle değerlendirmekle yetinmişler ve hiç de haksız olmayarak müstebit yaftasını vurmakta tereddüt etmemişlerdir. Resmi tarihin bu yaklaşımı ona Kızıl Sultan diyenleri destekler. Ama Abdülhamit'in Batı kaynaklı özgürlük ve anayasa mücadelesine karşı çıkmış olmasının yanında 30 yıllık iktidarı sırasında yaptıkları pek gündeme gelmemiştir. Tabii bu yaptıklarının arasında imparatorluğu telgraf telleriyle donatmak ve pek çok eğitim kurumu açmak gibi işler olduğu gibi dostları Rum bankacı Zarifi ve Ermeni borsacı Assani ile işbirliği yaparak borsada oynamak ve çok para kazanmak gibi eylemler de vardır. Bu yönleri üzerine yeterince durulmamış olması tarihimiz açısından önemli bir eksikliktir. Banker Zarifi için Murat Hulki Yender'in bir Galata bankerinin portresi George Zarifi adlı kitabına bakılabilir. Bu eksiklikten yararlanan özellikle Cumhuriyet karşıtı Osmanlıcı gayri resmi tarih yazıcıları Abdülhamit'i neredeyse imparatorluğu kurtaran Ulu Hakan yapmışlar, zamanında tek bir karış Osmanlı toprağı kaybedilmemiştir gibi gerçeklere bütünüyle aykırı yalanları televizyon ekranlarından bile dile getirmekle sakınca görmemişlerdir. Bugünkü siyasal ve ideolojik karşıtlıklardan en çok etkilenen bu nedenle de en çok saptırılan dönem 2. Abdülhamit dönemidir diyebiliriz. Bu nedenle önce Abdülhamit ve dönemi hakkında nesnel bir tarih anımsatması yapmak gerekmektedir. Ancak bu dönemdeki olayları nesnel olarak anımsadıktan sonra gerçekçi bir Abdülhamit portresi oluşturmak olanaklıdır. 2. Abdülhamit ve döneminin nesnel tarihi. 2. Abdülhamit 21 Eylül 1842 tarihinde doğdu. Babası 1. Abdülmecit, annesi Türi Müjgan Kadın Efendidir, annesi Çerkez'dir. Annesini küçük yaşta kaybettiği için üvey annesi Abdülmecid'in çocuksuz kadınlarından Piristu Hanım tarafından yetiştirildi. Zayıf ve hastalıklı bir bünyesi vardı. Kültür ve müzik dersleri aldı, piyano çalmayı öğrendi, marangozluğa merak sardı. Boş vakitlerini marangozhanede geçirirdi, polis romanlarını sevdiği bilinir. Abdülhamit ülkeye meşrutiyet yani anayasal rejim getirmek isteyen yeni Osmanlılar veya genç Osmanlılar tarafından meşrutiyeti ilan edeceği sözünü vermesi üzerine 34 yaşında 31 Ağustos 1876'da tahta çıkarılmıştır. İmparatorluğun elden gittiğini gören ve bu çöküşün meşruti rejimle durdurulabileceğine inanan genç Osmanlılar, Balkanlarda ard arda çıkan isyanlar ve giderek çoğalan ülke sorunları karşısında Abdülaziz'i tahttan indirip yerine 5. Murat'ı padişah yapmışlardı. Kısa bir süre sonra 5. Murat'ın akıl hastası olduğunu anlaşılması üzerine yerine meşrutiyeti ilan edeceğine söz veren 2. Abdülhamit getirildi. Abdülhamit 23 Aralık 1876'da Kanuni Esasiyi yani anayasayı ilan etti. Fakat kısa bir süre sonra Mithat Paşa'yı sadrazamlıktan azletti ve sürgüne yolladı. Ardından tarihimize 93 Harbi olarak geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nı gerekçe göstererek meclisi dağıttı ve böylece 1. Meşrutiyet dönemi son buldu. 19. yüzyıldaki milliyetçilik akımları Abdülhamit döneminde artık çöküş dönemine girmiş olan imparatorluğun siyasal sorunlarının temelini oluşturur. Zaten son derece zayıflamış olan Osmanlılar artık çöküş sürecine girmiştir ve yaşaması artık büyük devletlerin arasında imparatorluğun nasıl paylaşılacağı konusundaki anlaşmazlıklara bağlıdır. Rusların desteklediği Panslavizm bütün Balkanları etkisine almış, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan'da ayaklanmalar çıkmıştır. Bir yandan Osmanlı'yı paylaşmak isteyen ama öte yandan imparatorluk üzerindeki Rus nüfuzundan çekinen Avrupalılar, Sırbistan ve Karadağ savaşları üzerine İstanbul'da bir konferans düzenlediler. Konferans devam ederken Osmanlı Devleti 1. Meşrutiyeti ilan etti ve İstanbul Konferansı'nda alınan kararları kabul etmedi. Çünkü konferansta Bosna'ya, Hersek'e ve Bulgaristan'a özerklik verilmesi, Sırbistan ve Karadağ'dan Osmanlı kuvvetlerinin çekilmesi istenmişti. Bunun üzerine Batılılar Londra'da yine bir konferans topladılar ama Rus-Osmanlı Savaşı'na engel olunamadı. Ruslar hem doğudan hem batıdan saldırıya geçtiler. Balkanlarda Tuna'yı, doğuda ise Arpaçay'ı geçerek Kars ve Ardahan'ı aldılar. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Rusları Erzurum'da durdurdu. Batıda Gazi Osman Paşa Plevne'de efsane haline gelen savunmasını yaptı ama sonunda yenildi. Ruslar Plevne ve Sapka'yı geçtiler ve Edirne yolu kendilerine açıldı. Sonunda Rus ordusunun Yeşilköy'e, o zamanki adı Ayastafanos kadar gelmesi üzerine Osmanlı Devleti barış istedi. 3 Mart 1878'de yapılan Ayastafanos Anlaşması'yla Karadağ, Sırbistan ve Romanya'nın bağımsızlıkları tanınmış, Tuna'dan Ege'ye kadar uzanan ve Makedonya'yı da içeren bölgede bir Bulgaristan kurulmuştu. Girit Adası'na ve halkı arasında fazlaca Ermeni bulunan illere imtiyazlar veriliyor, Ardahan, Kars, Batum ve Bayezid Rusya'ya bırakılıyor, ayrıca savaş tazminatı verilmesi kabul ediliyordu. Bu arada Abdülhamit savaşı bahane ederek Meclis-i Mebusan'ı 13 Şubat 1878 tarihine bir daha toplanmamak üzere dağıtmıştı. Bu kargaşalık arasında 20 Mayıs 1878'de Ali Suavi, 5. Murat'ı kapatılmış olduğu Çırağan Sarayı'ndan zorla kaçırıp tahta oturtmak için bir girişimde bulunur ama başarılı olamaz ve kendisiyle birlikte 80 kişi ölür. Batılı ülkeler Rusya'nın bu kazanımlarından rahatsız oldular. Daha sonra Berlin'de Alman Başbakanı Bismarck'ın başkanlığında Osmanlı ve Rus delegelerine ilave olarak İngiltere, Fransa, Avusturya, Macaristan ve İtalya delegelerinin de katılmasıyla bir konferans topladılar ve 13 Temmuz 1878 tarihinde Berlin Anlaşması'nı imzaladılar. Bu anlaşmayla Makedonya ve Batı Trakya islahat yapmak koşuluyla Osmanlı'ya geri verilmiş, Rusya Bayezid'den vazgeçirilmişti. Fakat Berlin Anlaşması ile Girit'e verilen imtiyazlar genişletilmiş, halkı arasında Ermenilerin bulunduğu illerde islahat koşulu getirilmiş, Avusturya, Bosna Hersek'i işgal hakkını kazanmış, Yunanistan Teselya'nın büyük bir bölümünü hatta İran bile sınırda bir takım arazileri ele geçirmişti. Bu arada konferans başlamadan birkaç gün önce İngiltere Kıbrıs'ı işgal hakkını Ruslara karşı verdiği desteğin bedeli olarak Osmanlı'ya kabul ettirmişti. Osmanlı-Rus Savaşı'nın yani 93 Harbi'nin sonuçları imparatorluk için ölümcül oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun 2. Abdülhamit zamanında çöktüğünü söylemek pek de abartılı olmaz. Bırakın daha önce irdelediğimiz Düyun-u Umumiye'nin kurularak imparatorluğun mali bağımsızlığını yitirmesi bir yana, sadece toprak kayıpları bile imparatorluğun yok oluşunu belirledi. Bu dönemdeki toprak kayıpları kabaca şöyle özetlenebilir. Rusya'nın Akdeniz'e inmesinin tehdidini ileri süren İngilizler Kıbrıs'ı işgal etti. Osmanlı Devleti adanın yönetimini güya geçici olarak İngiltere'ye devretti. 2. Cezayir'e yerleşmiş olan Fransa Tunus'u da istiyordu, 1881'de Tunus'u işgal etti. 3. Akdeniz'de gelişen İngiliz-Fransız rekabeti dolayısıyla Fransızların Tunus'u işgali üzerine İngilizler'de Süveyş kanalının açılmasıyla jeopolitik önemi çok artan Mısır'ı işgal etti. 1882. 4. Yunanistan'ın bağımsızlık kazanmasından sonra Yunanistan'a bağlanmak için Giritli Rumlar isyan etti. İsyan bastırıldı ama Yunanistan Girit'e asker çıkardı. Osmanlılar Yunanistan'a savaş açtı. Teselya'da yapılan savaşta Gazi Ethem Paşa Yunanları bozguna uğrattı. 1897. Fakat Yunanistan'a destek veren Avrupalı devletlerin araya girmesiyle bir anlaşma imzalandı ve Girit'e özellik tanındı. 1908 yılında Yunanistan adayı yeniden işgal etti. 5. Bosna Hersek'in idaresi Berlin Anlaşması ile geçici olarak Avusturya'ya verilmişti. Abdülhamit'in ikinci meşrutiyeti ilan etmesinden sonra yaşanan karışıklıklar sırasında Avusturya burayı resmen topraklarına kattı. 6. Berlin Anlaşması ile 3 bölgeye ayrılan Bulgaristan prenslik haline gelmiş, Doğu Rumeli ve Makedonya islahat yapılmak şartıyla Osmanlılar'da kalmıştı. Milliyetçilik akımları çerçevesinde Doğu Rumeli'de isyanlar çıkması üzerine Bulgaristan, 1885'te burayı kendisine bağladığını ilan etti. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Bulgaristan 1908'de bağımsızlığına kavuştu. Tabii bütün bu toprak kayıplarının ortaya çıkışlarını sadece Abdülhamit'in kişisel yönetim dönemine ve yönetim beceriksizliğine bağlamak ne haklıdır ne de doğru. Bu toprak kayıpları esas olarak endüstri devrimini kaçırmış bir imparatorluğun güçsüzleşmesinin ve bu devrimin ürettiği milliyetçilik akımları karşısındaki çözülmesinin bir sonucudur. Ama en azından Abdülhamit bir çöküşü engelleyen veya durduran bir ulu hakan olarak da görülemez. Tam tersine uluslararası siyasetin oyuncağı olmuş, çaresizliğe düşmüş, imparatorluğun iflasını kabul ederek Düyun-u Umumiye'nin ilanıyla tüm mali yetkileri alacaklıların eline vererek imparatorluğun sonunu belirlemiş bir padişahtır. Abdülhamit devrinin öteki olayları. Mithat Paşa'yı sürgüne yollamadan önce Yıldız Sarayı'nda bir mahkeme kurdurmuş ve Abdülaziz'in ölümünün intihar değil cinayet olduğu ve bu cinayeti Mithat, damat Mahmut ve Nuri Paşaların düzenledikleri konusunda bir karar aldırmıştır. Daha sonra Mithat Paşa ve Mahmut Paşa'yı sürgünde oldukları Taif'te boğdurtarak öldürtmüştür. Almanlara Bağdat Demiryolu imtiyazını vermiş, bunun karşılığında Ruslara da Karadeniz bölgesine öncelik tanımak zorunda kalmış, bir yandan ekonomide yabancıların etkisinin artmasına yol açarken, öte yandan yabancı sermayenin yardımıyla ülkede bir takım demir yollarının yapımını gerçekleştirmiştir. Teknik olarak yaptığı yatırımlarla ülkede telgraf hizmetini de yaygınlaştırmıştır. Sonradan bu telgraf bağlantıları Makedonya'daki iddiatçı isyancıların İstanbul'da saray üzerine baskı kurmalarına ve ikinci meşrutiyeti ilan etmesine hizmet edecektir. Hindistan, Singapur, Java gibi uzak ülkelerdeki Müslümanlar üzerinde halifelik nüfuzunu anımsatmak amacıyla Ertuğrul savaş gemisini Japonya'ya yollamış fakat gemi Japon sularında fırtınaya yakalanıp batınca 600'e yakın asker ve gemici şehit olmuştur. Darül Fünun'u üniversiteyi yeniden açmış, bazı okullar ve Şişli Etfal Hastanesi ile Darül Acizi'yi kurmuştur. Tabii Abdülhamit döneminin en önemli olaylarından biri Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulmasıdır. Böylece imparatorluğun mali bağımsızlığı sona ermiştir. Bu sırada inşa edilen Düyun-u Umumiye binası, içinde bugün İstanbul Lisesi'nin hizmet verdiği tarihsel bir yapı olarak varlığını sürdürmektedir. Günümüze kadar gelen başka birçok bina ile birlikte Haydarpaşa Garı ile Sirkeci Garı da Abdülhamit döneminde yapılmıştır. Abdülhamit'in yaptığı işlerden biri de Doğu Anadolu'daki Ermeni ayaklanmalarına karşı buralardaki Kürt aşiretlerinden Hamidiye alayları adıyla bilinen birlikleri kurmuş olmasıdır. Ayrıca yine Kürt aşiretlerinin çocukları için 1892 yılında İstanbul'da aşiret mektebini kurmuştur. Ermenilerin 1896 Osmanlı Bankası baskını ve 1905 yılında Cuma selamlığında kendisine karşı düzenledikleri ve tesadüfen kurtulduğu bombalı suikast dönemin önemli olayları arasındadır. Fransız devriminin etkisiyle Osmanlılar arasında da yaygınlaşan anayasa hareketlerine, meşrutiyete karşı geniş bir hafiye ağı kurmuştur. Özgürlükçü anayasal hareketlerin öncülüğünü yapan aydınları, yazar ve çizerleri baskı altına almış, hapse atmış veya sürmüştür. Basını sıkı bir denetim altına almış, yaşadığı saray ve büyük çoğlan burnu ile ilgili haberleri engellemek için yıldız ve burun sözcüklerini bile sansür ettirmiştir. Bu arada muhalifleriyle sürekli olarak anlaşma yolları aramış, onlara makam, para teklif ederek uzlaşmaya da çalışmıştır. İkinci Meşrutiyet'in ilanı. Fransız devriminden sonra Avrupa'da egemen olan milliyetçilik ve anayasalcılık akımları, Osmanlı aydınlarını ve kendilerini imparatorluğu kurtarmakla görevli sayan genç subayları etkilemiş, yurt içi ve yurt dışı örgütlenmelerle güçlenen İttihat ve Terakki Örgütü, Makedonya'da isyan ederek dağa çıkan subayların baskısıyla sonunda Abdülhamit'i anayasayı yeniden yürürlüğe koymaya mecbur etmiştir. Burada ilginç olan nokta Abdülhamit'in kendi geliştirdiği telgraf hatlarıyla baskı altına alınmış olmasıdır. İsyancılar Resneli Niyazi, Enver ve diğerleri isyan hareketini başlattıktan sonra Abdülhamit bu hareketi bastırmak üzere disiplini ve sertliğiyle bilinen Arnavut Şemsi Paşa'yı Makedonya'ya gönderir. Şemsi Paşa'nın otoritesinden korkan iddiatçılar hemen önlem alırlar. Arnavut Şemsi Paşa bölgeye gelir gelmez genç bir mülazım, teğmen olan Atıf Kamçıl tarafından korumaların arasında tabancayla vurulup öldürülür. Ardından Abdülhamit tarafından isyanı bastırmakla görevlendirilen Müşir yani Mareşal Tatar Osman Paşa'yı da kol ağası Eyüp Sabri Bey ve adamları dağa kaldırırlar. Böylece Makedonya'daki askeri denetimi elinden kaçıran Abdülhamit'e Selanik ve Manastır merkezlerinden anayasayı ilan etmesi için tehdit telgrafları çekilmeye başlanır. Başka çıkar yol göremeyen Abdülhamit anayasayı 23 Temmuz 1908'e yeniden yürürlüğe koyar. O dönemin en çağdaş iletişim kanalı olan telgraf, isyancıların Abdülhamit üzerindeki baskılarını gerçekleştirmekte işlevsel olmuştur. Böylece tarihin adeta bir şakası ortaya çıkar. Abdülhamit kendi modernleşme çabalarının kurbanı olmuştur bir anlamda. 31 Mart ayaklanması ve Abdülhamit'in sonu. İkinci meşrutiyetin ilanı dinci çevreleri rahatsız etmişti. Birçok yayının yanında Volkan gazetesinde de Derviş Vahdeti, Said-i Nursi gibi yazarlar İngilizleri destekliyor şeriat özlemlerini dile getiriyordu. Bu ortam içinde İstanbul'da Taksim kışlasındaki avcı taburları medrese öğrencilerinin ve din adamlarının da katılmasıyla 31 Mart'ta yani 13 Nisan 1909 şeriat isteriz sloganıyla ikinci meşrutiyete karşı ayaklandılar. Gerici askerlerin isyanı başlamıştı. Bu isyanı Kurmay Başkanlığı'nı Mustafa Kemal'in yaptığı Selanik'ten yollanan hareket ordusu bastırdı. İsyanda İngilizlerin de parmağı vardı ama bunun üzerine gidilmedi. Bu arada tabii Abdülhamit'in birinci meşrutiyet sırasında yaptığı da unutulmamıştı. Yine aynı şeyi yapar ve ikinci kez ilan edilen meşrutiyeti de rafa kaldırır korkusuyla Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclisi verdikleri kararla 27 Nisan 1909'da Abdülhamit'i tahttan indirdiler. Yerine Mehmet Reşat Efendi 5. Mehmet olarak tahta çıktı. Sonuç. Üzerine pek çok araştırma, anı ve benzeri kitaplar yayınlanmış olan 2. Abdülhamit, İttihat, Terakki ve 2. Meşrutiyet'in tarihi çok kısaca ve çok kaba hatlarıyla böyledir. Tarık Zafer Tunayan'ın, Orhan Koloğlu'nun, Şerif Mardin'in ve Alpay Kabacalı'nın kitapları hemen aklıma gelenler arasında. Ayrıca ben de 21. Yüzyılda Türkiye adlı kitabımda bu dönemle ilgili daha genel ve daha ayrıntılı çözümlemeler yapmaya çalışmıştım. Merak edenler bakabilir. Sonuç olarak Abdülhamit'in Ulu Hakan olmadığı açıktır. Ama doğrusu Kızıl Sultan denmesi için de ne tür bir gerekçe kullanıldığını çok iyi anlayabilmiş değilim. Ayrıca o dönem çok karmaşık bir dönemdir. İttihatçılar ile Ermeniler Abdülhamit'in istibdadına karşı birleşme eğilimi içindedir. Milliyetçilik akımları almış başını yürümüş Avrupalı ülkelerin de desteğiyle imparatorluğu kemirmektedir. Yeni Osmanlılar ve İttihatçılar, genç Osmanlılar ve genç Türkler ideolojik yaklaşımlarında pek de tutarlı değillerdir. Anayasacılık yaklaşımlarının altında net bir toplumsal ya da ekonomik model yoktur. Belki de bu tartışmayı ne Ulu Hakan'dı ne de Kızıl Sultan, çöken bir imparatorluğu yönetmeye çalışan ve dönemin koşulları çerçevesinde başarısız kalmaya mahkum olan bir padişahtı demek daha doğru olacak. Zaten dönemin koşulları çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün başvurduğu toptancı bir bağımsızlık savaşından ve yepyeni bir devlet kurmaktan başka çıkar bir yol da görünmemektedir. Bu yol ise o sıralarda olanaksız görünmektedir. Unutmayalım ki Abdülhamit'i tahttan indiren ve ikinci meşrutiyeti ilan eden İttihatçılar sonunda imparatorluğun bütünüyle çökmesine ve yok olmasına yol açmışlardır.